Ayrım 29. Üretme, tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 267. Sayıştay raporuyla dolandırıcılık kanıtlandı. 3 yıl uygulanan projenin foyası Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Sayıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 raporunda özellikle hayvan ithalatı ile ilgili çarpıcı bulgular yer aldı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise 2016, 2017 ve 2018 yılında uygulanan genç çiftçi projesindeki usulsüzlükler. Deyim yerindeyse bakanlık genç çiftçileri, genç çiftçiler de devleti kazıklamış. Rapora göre bakanlık damızlık vasfı olmayan, ithalatına izin verilmeyen hayvan ırklarını ve hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere verdi. Genç çiftçilerden bazıları ise yasak olmasına rağmen hayvanları ellerinden çıkardıkları ve yerine aldıkları hayvanları yakın akrabalarından satın almış gibi gösterdiği ortaya çıktı. Bazıları ise kendi kendisine satış yapmış gibi gösterdi. Sayıştay raporunda genç çiftçi projesi için TİGEM tarafından satın alınan bazı hayvanların işe ait teknik şartnamelerde belirtilen özellikleri taşımaması başlığıyla yer verilen bulgulara göre yaşananlar özetle şöyle ifade ediliyor. Genç çiftçi projesi kapsamında genç çiftçilere dağıtılmak üzere TİGEM, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan hayvanlardan bir kısmının damızlık özelliği olmayan hayvanlar olduğu, bir kısmının şartnamede sayılan hayvan ırklarından olmadığı, bir kısmının ise sağlık yönünden aranılan şartları taşımadığı görülmüştür. Hastalıklı hayvanlar verildi. Diğer yandan Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Şube Müdürlüğü'nden alınan verilere göre genç çiftçilere teslim edilen hayvanlarda bazı hastalıklar tespit edildiği belirtilen raporda il bazında görülen hastalıklar şöyle sıralanıyor. Sığır tüberkülozu. Adıyaman, Afyon, Karahisar, Kastamonu, Kırşehir, Aydın, Bartın, Çankırı, Hatay, Ordu ve Yozgat. Sığır brucellozu. Ağrı, Erzurum, Kars, Kırıkkale, Samsun, Tokat ve Tunceli. Koyun, keçi brucellozu, Aksaray ve Kars. Koyun, keçi vebası, Amasya, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Bursa, Denizli, İzmir, Ordu, Sinop, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Elazığ ve Tokat. Şap hastalığı, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Malatya, Manisa, Sinop, Balıkesir, Trabzon, Tunceli, Giresun. Koyun, keçi çiçeği, Ordu ve Isparta. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuya ilişkin olarak Sayıştay'a verdiği cevapta bakanlığa bağlı kuruluşu olan TİGEM'i suçladı. Bakanlık cevabında TİGEM tarafından temin edilen hayvanların bir kısmının damızlık özelliği olmadığını, bir kısmının şartnamede belirtilen ırklar olmadığını, bir kısmının ise sağlık şartlarını taşımadığını kabul ediyor. Gelen şikayetlerin TİGEM'e bildirildiği, hak sahibi genç çiftçilere ise hayvan değişimi için izin verildiği vurgulanıyor. Ayrıca sahadan bakanlığa bildirilen bazı hayvanların teknik ve sağlık şartları taşımadığı duyumları neticesinde projenin uygulanmış olduğu 81 il müdürlüğüne defalarca mevzuat hükümlerince işlem yapılması konusunda uyarılar yapıldığı, gerekli titizliğin sağlanması hususunun talimat verildiği ifade edildi. Hayvanını kendisine satan çiftçi var. Sadece bakanlık genç çiftçiyi kandırmamış, dolandırmamış. Genç çiftçi de devleti kandırmış, dolandırmış. Sayıştay raporu bunu da tespit ediyor. Sayıştay'ın raporuna göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan projesi kapsamında desteklemeden yararlandırılan genç çiftçilerin kendilerine teslim edilen hayvanları uygulama ve takip yılları içinde çeşitli nedenlerle elden çıkardıkları, mevzuat gereği yerlerine almaları gereken hayvanları ise yakın derecede akrabalarından satın almış gibi gösterdikleri, tebliğe ve taahhütnameye aykırı bu duruma ise il ve ilçe müdürlükleri tarafından müsaade edildiğine dikkat çekiliyor. Çiftçiye yasal hakkı olan destekler bile verilmiyor. Çiftçiye verilen tarımsal desteklerin temel hedeflerinden birisi üretim planlaması yapmaktır. Devlet hangi ürünün daha çok üretilmesini istiyorsa o ürüne daha çok destek verir. arz fazlası olan ve üretimini arttırmak istemediği ürüne ise daha az destek verir veya hiç vermez. Böylece üretimde bir planlama sağlanır. İkinci temel hedef, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapmakta zorlanan çiftçiye destek verilerek üretimin devamının sağlanmasıdır. Bir başka önemli hedef, ithal ürünlere karşı çiftçinin rekabet gücünü artırmak, tüketicinin güvenilir sağlıklı ürünleri uygun fiyata almasını sağlamaktır. Gıda sanayisine uygun koşullarda ham madde temin edilmesi, ihracatta rekabet gücünün artırılması ve daha birçok amaç, hedef sıralanabilir. Ancak asıl önemli olan, bu hedeflere ulaşabilmek için doğru zamanda ve doğru oranda tarımsal desteklemelerin yapılmasıdır. Türkiye'deki uygulamalara bakıldığında bu hedeflerin hemen hiçbirisinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Çünkü Türkiye doğru zamanda ve doğru oranda tarımsal destek vermiyor. Her yıl bütçeye konulan bir kaynak var. Bu kaynak para olarak dağıtılıyor. Amacı, hedefi olmayan bir şekilde para dağıtılıyor. Verilen desteklerin üretime, verimliliğe yansıması hesaplanmıyor, etki analizi yapılmıyor. Toplamda 100'den fazla destek kalemi var. Her sene ayrılan bütçe ile bu kalemlerde birkaç kuruşluk artış yapılıyor. Bazıları yıllarca arttırılmıyor. Çiftçi aldığı destekten, devlet verdiği destekten memnun değil. Tohum tarlaya atılmadan destekler açıklanmalı. Üretim planlamasının yapılabilmesi ve çiftçinin üretim yapmasında destek sağlanması için çiftçiye verilecek desteklerin daha tohum tarlaya ekilmeden açıklanması gerekir. Ekim yapıldıktan sonra üretimi yönlendiremezsiniz. Nitekim Türkiye'de planlama yapılamıyor. Yüksek girdi fiyatları karşısında çiftçi korunamıyor. Çiftçinin en çok ihtiyaç duyduğu ekim zamanı desteği açıklamaz ve ödemezseniz üretimi nasıl sürdüreceksiniz? Denilebilir ki bu destekler zaten bir yıl sonraki bütçeden ödenecek. Erken açıklansa ne olacak? Doğrudur, 2019 yılında üretilen ürünlerin desteği 2020 yılı bütçesinden ödeniyor. Geç ödenen desteğin bir yararı olur mu? Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe yapar ve 7 yıllık dönem itibarıyla tarıma verilecek destek miktarları bellidir. Amerika 5 yılda bir çıkardığı tarım kanunu ile tarımsal destekleri açıklıyor. Türkiye'de çiftçi üretim yapar, genellikle hasadı da tamamlar, ondan sonra destekler açıklanır. Ayrıca hükümet değişmese de bakan değiştikçe destekleme politikası değişiyor. Daha 4 yıl önce 2016'da dönemin başbakanı Binali Yıldırım, tarım desteklerinin yılda 2 kez 2 taksitle ödeneceğini söyledi. Bir yıl bile uygulanamadan bundan vazgeçildi. Son 12 yılın 9'unda tarım desteklerini bakanlıktan önce açıkladım. Çok önceden açıklanması gereken tarım desteklerini atlatma haber olarak yazdım. Sanırım bizden başka tarım destekleri atlatma haber olan başka ülke yoktur. Bazı yıllar ben gazetede yayınladıktan 2-3 ay sonra açıklanıyor. Hem de hiçbir değişiklik olmadan. Madem hazır, neden erken açıklanmıyor? Desteklerin geç açıklanmasının mantıksal bir açıklaması yok. Tamamen üreticiyi beklentiye ve bakanlığa karşı yalvaran konumuna düşürmek istiyorlar. Ya da hükümet tarımı önemsemediği için erken ya da geç açıklanmasını da önemsemiyor. Fakat destekleri geç açıklamak, geç ödemek, hatta gerekirse ödememek için Ankara'da özel gayret gösterenler olduğuna inanmaya başladım. Sadece çiftçi değil, sanayici, tüccar, ihracatçı, tarım teşkilatı çalışanları, tarımla ilgili herkes desteklerin bir an önce açıklanmasını istiyor. Çünkü onlar da ona göre ürün alacak, ihraç edecekse dışarıya ona göre fiyat verecek. Destek sadece çiftçiye değil, ihracatçıya, tüccara da katkı sağlıyor. Onlar da desteğe göre fiyat veriyor. Birçok konuda algı yönetimi olur da tarımda olmaz mı? Tarıma, dolayısıyla çiftçiye milyarlarca lira destek ödeniyor algısı yaratılıyor. Fakat gerçekte çiftçinin yasal hakkı olan destekler bile verilmiyor. Bazı destekler açıklanıyor. Çiftçinin cebine girmeden geri alınıyor. Kısacası çiftçi aldatılıyor. Fakat çiftçinin lobisi olmadığı için sesini yeterince duyuramıyor. Çiftçi örgütlerinin yöneticileri suskun, kamuoyunu doğru bilgilendirecek bir açıklama bile yapmıyorlar. 2006'da bir tarım yasası çıkarıldı. Yıllardır biz geldiğimizde tarımın yasası bile yoktu, onu da biz çıkardık diye övünürler. Yasanın tarımsal desteklemelerin finansmanı başlıklı 21. maddesi aynen şöyle: tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Yasanın 21. maddesi bugüne kadar hiç uygulanmadı. Uygulansa ne olurdu? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni ekonomi programına göre Türkiye'nin 2020 yılındaki gayri safi milli hasılası 5.1 trilyon lira. Tarım yasasına göre tarıma verilecek desteğin gayri safi milli hasılanın %1'i, yani 51 milyar lira olması gerekiyordu. Öngörülen destek 22 milyar lira. Yasanın çıkmasından bu yana geçen 13 yılda tarımsal destek için ayrılan kaynak gayri safi milli hasılanın %1'i yerine ortalama %0.5'i, yani %1'in yarısı oldu. Tarım yasasına göre çiftçinin devletten alacağı yaklaşık 150 milyar liraya ulaştı. Maliyetler artıyor, destekler artmıyor. 2019 üretim yılına ait tarım destekleri 24 Ekim 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakıldığında 2017 ve 2018 yılı destekleri de büyük oranda aynı. Dane zeytin ve organik gübre dışında yeni bir destek yok. Buğday, arpa, yulaf dışında 17 ürüne verilen destekleme priminde, yani fark ödemesinde artış yok. Sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteği yine aynı. Dünyada organik tarım ve iyi tarım desteklenirken bu kararname ile destekler yarı yarıya düşürüldü. Hayvancılık destekleri karmaşık hale getirildi. Temel destek olan buzağı desteklerinde hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Samsun, Tokat ve Yozgat ilave destek alacak iller kapsamından çıkarıldı. Sadece Hakkari eklendi. Bu 9 ilde hayvancılık yapanlar cezalandırıldı. Çiftçinin kullandığı mazotun yarısının destek olarak ödenmesi gerekirken %30'u bile ödenmiyor. Mazottan sonra en çok kullanılan gübrede, buğday ve arpada 4 lira hariç, destek 3 yıldır sabit, arttırılmıyor. Seçimden önce çiftçiye çiğ süt destekleme primi litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarıldı. Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere tekrar 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü. Seçim geçti, süt primi düşürüldü. Türkiye'de çiftçi desteklenmiyor, bütçeye konulan para dağıtılıyor, Sayıştay raporlarında yer aldığı gibi verilen desteğin etki analizi yapılmıyor. Yani destek verilince üretim ne kadar arttı, verimlilik arttı mı? Bu sorulara verilecek yanıt yok. Çünkü bilinmiyor. Yıllardır uygulanan ithalat politikası ile başka ülkelerin çiftçilerine milyar dolarlar ödeniyor. Başka ülkelerin çiftçileri destekleniyor. Et ve Süt Kurumu başka ülkelerin çiftçisini destekledi. Hayvancılığın geliştirilmesi, üreticinin korunması amacıyla 1952 yılında kurulan Et ve Balık Kurumu, 1991 yılına kadar ülke geneline yayılan 33 kombinasıyla besicileri desteklerdi. Üretici hayvanını bu kombinalarda kestirirdi. Türkiye 1980'li yıllara kadar Orta Doğu ülkelerinin canlı hayvan ve et tedarikçisiydi. Özellikle Doğu Anadolu'daki borsalarda canlı hayvan ihracatçıları güçlü olarak yer alıyordu. Van, Kars ve Erzurum'da çok sayıda canlı hayvan ihracatçısı vardı. Dışa açılma politikaları kapsamında 1980'li yıllarda tarım sektörü desteksiz bırakıldı. İthalat kapısı açıldı, üretici neye uğradığını şaşırdı. Özelleştirme furyası tarımsal kamu iktisadi teşekkülleri, kitler ile başladı. Et ve Balık Kurumu 1992 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Kuruma ait 19 işletme satıldı, 3 işletme kapatıldı ve 5 işletmesi ise başka kurumlara devredildi, adeta yağmalandı. Aynı dönemde Süt Endüstrisi Kurumu ve Yem Sanayi AŞ işletmeleri de benzer şekilde yağmalanınca hayvancılık sektörü çökertildi. Et ve Balık Kurumu 2005 yılında kalan birkaç tesisiyle özelleştirme kapsamından çıkarılarak Tarım Bakanlığı'na bağlandı. Kurum özellikle 2010 yılında başlayan ithalatla kuruluş amacından uzaklaştırıldı. AKP hükümeti tarafından 2013 yılında adı Et ve Süt Kurumu olarak değiştirildi. Üreticiyi desteklemek, hayvancılığı geliştirmek yerine hükümetin verdiği yetki ve görev çerçevesinde devletin ithalat ofisi gibi çalıştırılmaya başlandı. Hükümet sıfır gümrükle yetki veriyor, Et ve Süt Kurumu canlı hayvan ve et ithal ediyor. Uygulanan politikalarla ithalat ofisi gibi çalıştırılan Et ve Süt Kurumu 2018'de 491 milyon lira net zarar açıkladı. Zararın büyük kısmı Et ve Süt Kurumu üzerinden 3 market zincirine sağlanan ucuz etten kaynaklanıyor. Ucuz et satan marketler para kazanırken Et ve Süt Kurumu zarar ediyor. Market zincirlerine sağlanan et ithalatla karşılanıyor. Et ve Süt Kurumu deyim yerindeyse yabancı çiftçileri destekliyor. Yabancı çiftçi 3, yerliye 1.4 milyar lira. Et ve Süt Kurumu'nun 2018 faaliyet raporunda yer alan ithalat rakamları çok çarpıcı. 2018 yılında toplam 540.663 baş canlı hayvan ithalatı yapıldı. İthal edilen 116.760 büyükbaş hayvan kasaplık, yani ithal edilip kesiliyor ve et olarak tüketiliyor. Besilik olarak ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı 210.000, toplam büyükbaş hayvan ithalatı 327.566. Aynı dönem 213.097 baş kuzu ithalatı yapıldı. Bu kadar canlı hayvan yetmemiş olacak ki 2018 yılında 42.761 ton sığır eti ithalatı yapılarak sadece et için dışarıdaki çiftçiye 950 milyon 452 bin lira ödeme yapıldı. İthalatta bu kadar cömert davranan Et ve Süt Kurumu yerli besiciden ne kadar alım yaptı? Yerli üreticiden 2018 yılında 49.426 ton büyükbaş, 31.481 ton küçükbaş hayvan eti alındı. Et ve Süt Kurumu ithalata toplamda 2 milyar 963 milyon lira öderken, yerli besiciye bunun yarısından daha az 1 milyar 414 milyon lira ödedi. Yapılan kırmızı et ithalatı ve canlı hayvan ithalatı ihalelerle yapılıyor. Dolayısıyla sadece yabancı çiftçilere veya başka ülkelerdeki et üreticilerine değil, ihale verdikleri şirketlere de ciddi destek sağlamış oldular. Erzurum, Kars, Ağrı, Balıkesir, Konya, Kayseri ve Kırıkkale'de, kısacası Anadolu'da ve Trakya'da hayvancılık yapan, besicilik yapan çiftçiye verilmeyen destekler Brezilya, Uruguay, Polonya, Sırbistan ve Avrupalı, Amerikalı çiftçilere sağlandı. Tüketiciye değil, zincir mağazalara çalıştılar. Et ve Süt Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın et ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda 2018'de büyük oranda A101, BİM ve Migros olmak üzere 3 zincir markete çalıştı. Büyük bölümü ithalattan karşılanmak üzere 2018 yılında toplam 102.587 ton et satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 16.910 tonu Milli Savunma Bakanlığı'na, 4.283 tonu Jandarma Genel Komutanlığı'na, 1.707 tonu kamu kurumlarına yapılırken özel sektöre, yani 3 market zincirine 74.364 ton et satışı gerçekleştirildi. Kendi mağazalarında ise 4.783 ton et tüketiciye satıldı. Tüketiciye ucuz et sağlamak adı altında market zincirlerine zararına et satışı yapıldı. Et veya canlı hayvan ithal edilerek bu marketlere verildi. Üretici hayvanını satamadığı için zarar etti. Devlet ucuz et verdiği için zarar etti. Tüketici sağlıklı ve güvenilir olması tartışmalı ithal etleri tükettiği için zarar etti. Kazanan ne üretici ne de tüketici oldu. Kazanan ithalat yapılan ülkelerin çiftçileri ve market zincirleri oldu. Et ve Süt Kurumu'nun 2018 faaliyet raporunda et satışı ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi. 2018 yılında gerçekleştirilen büyükbaş gövde karkas ve kemiksiz sığır lop eti, yani büyükbaş parça eti satışlarımızın çoğunluğunu serbest müşterilerimiz oluşturmaktadır. Bunun nedeni 29.7.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2017-10.604 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere kurumumuza tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde satış noktası bulunan zincir marketler ile ithal taze karkas sığır eti ve kemiksiz lop sığır eti sözleşmelerinin imzalanmasıdır. Bunun anlamı şu, hükümet bize ithalat görevi verdi, biz de ithalat yaparak 81 ilde faaliyet gösteren marketlere et temin ettik. Et ve süt kurumuna verilen görev tüketiciye ucuz et yedirme bahanesiyle marketleri desteklemek. 29. ayrımın sonu. Sayfa 276.